bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Evlilik ve Ahlak Bertrand Russell Say Yayınları 5. Basım 1998 Çeviren Vasıf Eranus 6. Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Hatice Dinçer. İster eski, ister çağdaş olsun. Bir toplumun özelliklerini belirtirken birinci derecede önem taşıyan ve birbirine sıkı sıkıya bağlı olan iki unsurla karşılaşılır. Ekonomik yapı ve aile yapısı. Günümüzde etkin olan iki düşünce sisteminden bir tanesi her şeyin kaynağı olarak ekonomiyi görürken diğeri aileye ya da cinsiyete bağlamaktadır. Bunlardan birisi Marx'ın öğretisidir. İkincisi ise Freud'un. Ben bunlardan hiçbirine bağlı değilim. Bana ekonomi ile cinsiyet arasındaki bağlantılarda belirleyici olma noktasında biri, diğerinden daha üstünmüş gibi gelmiyor. Bölüm 1. Cinsel etik için ne gereklidir? İster eski, ister çağdaş olsun. Bir toplumun özelliklerini belirtirken birinci derecede önem taşıyan ve birbirine sıkı sıkıya bağlı olan iki unsurla karşılaşılır. Ekonomik yapı ve aile yapısı. Günümüzde etkin olan iki düşünce sisteminden bir tanesi her şeyin kaynağı olarak ekonomiyi görürken diğeri her şeyi aileye ya da cinsiyete bağlamaktadır. Bunlardan birisi Marx'ın öğretisidir. İkincisi ise Freud'un. Ben bunlardan hiçbirine bağlı değilim. Bana ekonomi ile cinsiyet arasındaki bağlantılarda belirleyici etmen olma noktasından biri diğerinden daha üstünmüş gibi gelmiyor. Örneğin sanayi devriminin cinsel ahlak üzerinde hiç şüphesiz çok etkisi oldu ve olacak da. Ne var ki Puritanların cinsel duyarlılıkları da sanayi devriminin nedenlerinin bir parçası olarak ruh bilimsel yönden gerekliydi. Ben ne ekonomik ne de cinsel unsurdan birinin diğerinden daha üstün olduğuna katılıyorum. Ayrıca bunların belli bir kesinlikle birbirinden ayrılabileceklerine de inanmıyorum. Ekonominin temelinde yiyecek sağlamak yatar. Fakat yiyecek aile için sağlanır. İnsanların yiyeceği sadece kendi bireysel gereksinmeleri için elde etmeleri çok az rastlanan bir olaydır. Aile sistemi değiştikçe ekonomik güdüler de değişime uğrar. Açıktır ki Platon'un devletinde olduğu gibi eğer çocuklar devlet tarafından ana ve babalarından alınsaydı, sadece yaşam sigortası değil, özel birikimin birçok türü de hemen hemen ortadan kalkardı. Yani devlet babalık rolünü üstlendiğinde zorunlu olarak, ipsa facto, tek kapitalist durumuna gelir. Katıksız komünistler bunun tersini, eğer devlet tek kapitalist olursa, bildiğimiz biçimiyle ailenin sona ereceğini öne sürerler. Burada aşırıya gidildiği düşünülse bile özel mülkiyetle aile arasındaki karşılıklı yakın bağlantıyı yatsımak olanaksızdır. Bundan ötürü de birine neden diğerine sonuç diyemeyiz. Toplumun cinsel ahlakı birkaç kattan oluşur. Bunlardan ilki kimi ülkelerde tek eşlilik, kimilerinde ise çok eşlilik uygulamaları gibi yasada yer alan mutlak kurumlardır. Ardından yasanın karışmadığı ve kamuoyunca ifade edilen kat gelir. Ve sonunda kuramsal olarak değilse bile uygulamada bireylerin keyfine bırakılan kata varılır. Cinsel etik ve cinsel kurumlar dünya tarihinin hiçbir evresinde ve Sovyet Rusya dışında hiçbir ülkede rasyonel düşünce tarafından belirlenmemiştir. Sovyet Rusya'da kurumların bu yönden kusursuz olduğunu söylemiyorum. Söylemek istediğim burada cinsel etik ve cinsel kurumlardan en azından bir kısmının çağlar boyu tüm ülkelerde olduğu gibi kör inançlardan ve geleneklerden çıkmadığıdır. Genel mutluluk ve huzur açısından hangi cinsel ahlakın daha iyi olduğunu belirlemek sorunu son derece karmaşıktır ve çözüm koşullara göre değişir. Çözüm gelişmiş sanayi toplumlarında ilkel tarımsal düzenlerden farklıdır. Tıbbın ve sağlık bilgisinin ölüm oranını düşürdüğü yerlerde başka, nüfusun büyük bir bölümünün veba ve diğer salgınlarla daha büyümeden kırıldığı yerlerde başka olacaktır. Belki bilgimiz arttıkça en iyi cinsel etkin bir iklimden diğerine, bir beslenme düzeninden ötekine farklılıklar gösterdiğini söyleyebileceğiz. Cinsel etkin kişisel, eşler arası, ailesel, ulusal ve uluslararası gibi farklı türden birçok etkisi vardır. Bu etkiler ilişkilerin bir bölümünde iyiyken diğerlerinde kötü olabilir. Ele aldığımız sistemde neyin dengede olduğunu karar vermeden enine boyuna düşünülmelidir. İşe önce etkileri psikanalizce ele alınan salt bireyselle başlanmalıdır. Burada yalnızca konulmuş kurallar tarafından hizaya getirilmiş olan yetişkinin davranışlarını göz önünde tutmalıyız. Aynı zamanda kurallara boyun eğmeyi yaratan ilk eğitim yapısını da dikkate almalıyız. Şimdi herkesin bildiği gibi bu alandaki ilk yasaklar son derece şaşırtıcı ve dolaylıdır. Konunun bu bölümünde henüz kişisel mutluluk düzeyindeyizdir. Sorunun bundan sonraki evresi kadın ve erkek arasındaki ilişkinin kavranmasıyla başlar. Açıktır ki kimi cinsel ilişkiler öbürlerinden daha değerli kabul edilir. Birçok kişi için de duygusal öğenin ağır bastığı, cinsel birleşmenin salt bedensel olandan daha değerli olduğu konusunda hemfikirdir. Aslında insanların aralarındaki ilişkiye kendi kişiliklerini kattıkları oranda sevginin değerinin yükseleceği görüşünü uygar erkek ve kadınların bilincine ozanlar sokmuştur. Ayrıca ozanlar çok daha tartışma götürür bir konuyu, sevginin değerini onun yoğunluğunun gösterdiğini de öğretmişlerdir. Bugün birçok kişi sevginin karşılıklı ilişkilere dayanması konusunda aynı fikirdedir ve diğerleri bir yana, sadece bu neden çok eşliliğin üstün bir sistem olarak kabulünü olanaksızlaştırmıştır. Konunun bu bölümünde evlilik sistemi üstün gelip evlilik dışı ilişkiler buna uygun olarak değişinceye kadar her iki sistemi de evlilik ve evlilik dışı ilişkiler olarak göz önüne almalıyız. Şimdi aile sorununa geliyoruz. Çeşitli zamanlarda ve çeşitli yerlerde birçok farklı aile türleri ortaya çıkmıştır. Bunlar içinde en geniş yeri ataerkil aile tutar. Tek eşli ataerkil aile, çok eşli aileye giderek üstün gelmiştir. Batı uygarlığında Hristiyanlık öncesi dönemden bu yana var olan cinsel etikin ilk amacı kadının namusunu korumak oldu. Çünkü onsuz babalık belirsizleşeceği için ataerkil ailede var olmazdı. Buna Hristiyanlıkça erkek değerlerinin ağırlık kazanması doğrultusunda eklenen ne varsa psikolojik kaynağı çilecilikten, çilecilik töresel ve dinsel amaçlarda doğal eğilimleri ve içgüdüleri elden geldiğince azaltmaya çalışmak üzere kendini yenme çalışmaları yapmak almıştır. Ayrıca bu güdü oldukça kısa süre önce haklarına kavuşmalarıyla daha etkili hale gelen kadınların çekememezliği tarafından körüklenmiştir. Ne var ki bu son etmen geçici gibi görünüyor. Çünkü olaylara şöyle bir baktığımızda, kadınların bugüne kadar kendilerine konulan yasakların erkeklere de uygulanmasını isteyen sistem yerine her iki cinse de özgürlük getiren bir sistemi yeğleme eğiliminde olduklarını saptarız. Tek eşli ailede kendi içinde farklılıklar gösterir. Evliliği eşler, kendi aralarında da kararlaştırabileceği gibi bu konuda aileler de karar verebilir. Bazı ülkelerde gelin, bazılarındaysa, örneğin Fransa'da, güvey satın alınır. Ayrıca boşanmada da birçok farklılıklar vardır. En aşırı uç katoliklik boşanmaya izin vermez. Eski Çin yasasındaysa erkeğe karısını geveze olduğu için boşama hakkı verilmektedir. Cinsler arasındaki düzenli ya da yarı düzenli ilişki biçimi kimi hayvanlarda da gelişmiştir. Türün korunabilmesi için erkeğin yavrusunun yetiştirilmesine katılması zorunludur. Örneğin kuşlar. Günün yiyecek toplamak için en elverişli zamanını, yumurtaları sıcak tutabilmek için üzerinde oturarak geçirir. Kuşkusuz tek bir kuşun hem yumurtaların soğumamasını sağlaması hem de karnını doyurmaması olanaksızdır. İşte bu nedenle erkek kuş kendisine yardımcı olur. Birçok kuşun sadakat timsali olarak görülmesi işte buradan kaynaklanır. İnsanlar arasındaysa özellikle göçebelik döneminde ve çalkantılı topluluklarda babanın yardımı evlat için yaşamsal bir önem taşımaktaydı. Ne var ki çağdaş uygarlık geliştikçe devlet giderek babanın rolünü üstlenmektedir ve emekçi sınıflarda babanın yaşamsal önemini çok geçmeden sona ereceğini düşündüren yeterince neden bulunmaktadır. Eğer bu gerçekleşirse geleneksel ahlakın tümüyle çöküşünü bekleyebiliriz. Zira annenin, çocuğunun babasını kesin olarak belirlemesi için ortada bir neden kalmayacaktır. Plato burada bir adım daha atmamızı ve devleti salt babanın değil, annenin de yerine koymamızı istemişti. Ben kendim bunun pek sevdalısı değilim ya da kimsesiz çocuk yuvaları henüz beni böylesi bir tasarıyı kabul edebilmem için yeteri kadar etkilemedi. Ama ekonomik güçlerin bunu amaçlayıp bir ölçüde kabul ettirebilmeleri olasılık dışı da değil. Yasa seksle iki farklı biçimde ilgilenir. Bir yandan toplulukça benimsenen cinsel etikin uygulanmasını sağlarken, öte yandan bireyin cinsel alandaki sıradan haklarını korur. Bunlardan sonuncusunu iki ana bölüme ayırabiliriz. Birincisi kadınları ve küçükleri saldırıdan ve alabildiğine sömürülmekten korumak. İkincisi tek tek kişileri zührevi hastalıklardan sakınmak. Çoğunlukla bunlardan hiçbirinin önemi bütünüyle kavranıp gereken biçimde değerlendirilemiyor. İlkinde beyaz kadın ticaretine karşı yürütülen kampanya, kendi halinde yaşayan kişilere şantaj yapılması fırsatını yaratırken, karanlık işler çeviren güçlerin kolayca boşluklarını bulabildikleri yasaların çıkmasına yol açmaktadır. İkincisinde ise zührevi hastalıkların işlenmiş bir günahın cezası olarak kabul edilmesi, tıbben son derece etkin olunacakken alınacak önlemleri engellemekle bu hastalığı kapmanın verdiği utanç, onun gizlenmesini genel bir davranış biçimi haline sokmaktadır. Böylece hastalığın bir an önce iyileştirilmesi ya da kökünün kurutulmasını engellemektedir. Son olarak nüfus sorununa geldik. Bu birçok açıdan değerlendirilmesi gereken çok geniş bir konudur. Annelerin ve çocukların sağlık sorunları ile ailenin küçük ya da büyük olmasının çocuğun kişiliği üzerinde yarattığı psikolojik etkiler konunun sağlık cephesini oluşturur. Ayrıca bir de konunun hem kişisel hem de toplumsal açıdan ekonomik cephesi vardır. Toplumun doğum oranına aile büyüklüğüne göre kişi başına ya da aile ferdine düşen zenginlik sorunudur. Buna çok yakından bağlı bir şey de uluslararası politikayla, dünya barışının nüfus sorunuyla olan ilişkisidir. Ve son olarak da toplumun farklı katmanlarındaki farklı ölüm ve doğum oranlarına göre, ırkın gelişmesinin ya da bozulmasının ele alındığı ojenik, soy arıtımı konusu vardır. Yukarıda saydığımız sorunlar enine boyuna incelendikçe herhangi bir cinsel etikin ne doğrulanması ne de yatsınması sağlam temellere dayanabilir. Reformistler ve tutucular sorunun bir ya da en fazla iki cephesini göz önüne alma alışkanlığındadırlar. Özel ve siyasal bakış açılarının herhangi bir bileşimine çok seyrek rastlanmaktadır. Ayrıca bunlardan biri diğerinden daha önemlidir diyebilmek de oldukça güçtür. Özel bakış açısından iyi olan bir sistemin siyasal bakış açısından daha da iyi olacağına ya da bunun tersine ilişkin a priori bir kesinlik yoktur. Benim kişisel kanım odur ki çoğu zaman ve birçok yerde karanlık psikolojik güçler insanlığın boş yere zalim sistemleri kabul edip onlara bağlanmasına yol açmışlardır. Hatta bugün oldukça uygar toplumlar arasında bile bu durum sürmektedir. Ama kanıma göre tıbda ve sağlık bilgisinde elde edilen ilerlemeler özel ve siyasal bakış açılarının her ikisinde de olumlu değişiklikler yaptı. Eğitimde devletin rolü arttıkça babanın önemi geçmişe oranla azaldı. Şu halde bizim günümüzün etikini eleştirirken ikili görev bekliyor. Bir yanda bilinçaltına işlenmiş olan boş inan öğelerini temizlerken, diğer yandan geçmişin bilgeliğini günümüz bilgeliğinin yerine koymanın budalalığını sergileyen tümüyle yeni unsurları dikkate almalıyız. Bugün var olan sisteme bir bakış açısı yakalayabilmek için önce insanoğlunun geçmişte yaşadığı ya da günümüzde dünyanın uygar olmayan bölümlerinde var olan sistemlerin bazılarını ele alacağım. Daha sonra bugün Batı uygarlığında gözde olan sistemi tanımlayacak, ardından bu sistemin ıslahını zorunlu kılan nedenleri ele alıp bu ıslahatın yapılabileceğine taşıdığım umudun kaynağını göstereceğim. Bölüm 2. Babalığın bilinmediği toplumlar. Evlilik ilişkileri her zaman kabaca içgüdüsel, ekonomik ve dinsel olarak sıralayabileceğimiz üç etkenin Factor Amil karışımından oluşmuştur. Bunların başka alanlarda olduğu gibi birbirlerinden kesin çizgilerle ayrılabileceklerini söylemek istemiyorum. Pazar günleri dükkanların kapanmasının asıl kaynağı dinseldir. Ama bugün ekonomik bir olgudur bu. Sekse ilişkin birçok yasa ve törede de bu durum tıpkı böyledir. Kökeni dinsel olan bir dolu yararlı töre, dinsel temeli zayıfladıktan sonra bile yararından ötürü varlığını sürdürür. Ayrıca neyin içgüdüsel, neyin dinsel olduğu konusunda bir ayrım yapabilmek de oldukça zordur. İnsan eylemi üzerinde uzun süre etkinliğini koruyabilen her dinin genel olarak bir takım içgüdüsel temelleri vardır. Gene de bu dinler geleneğin önemine ve içgüdüsel olarak gerçekleştirilen çeşitli eylem biçimleri arasından bir kısmının yeğlenmesine göre ayrılırlar. Örneğin aşk ve kıskançlığın her ikisi de içgüdüsel duygulardır. Fakat din, kıskançlığı toplumun sahip çıkması gereken erdemli bir duygu olarak açıklarken aşka şöylesine bir izin çıkartmıştır. Sekste içgüdüsel öğeler sanılandan daha azdır. Bu kitapta antropolojiye güncel sorunlarınızı ışık tutması için gerekli olandan daha fazla girecek değilim. Fakat bu bilim dalı sorunumuza ilişkin son derece önemli bir hususu, içgüdüyle çalıştığını sandığınız birçok adetimizin uzun dönemler boyunca içgüdüyle belirgin bir çatışma içine girmeden devam edebildiğini ortaya koymaktadır. Örneğin salt vahşiler arasında değil, bazı belli oranda uygarlaşmış topluluklarda bekaretin resmi olarak, bazen alenen, rahiplerce bozulması yaygın bir uygulamaydı. Hristiyan ülkelerinde ise bekaretin bozulması güveye tanınan bir ayrıcalıktır. Birçok Hristiyan yakın zamana kadar bekaretin dinsel bozma töresine tiksintiyle bakmalarının altında içgüdünün yattığını sanmaktaydı. Kişinin karısını konukseverliğin işareti olarak konuğuna sunması da çağdaş Avrupa içgüdüsel bir tiksintiyle karşılanmaktadır. Oysa bu çok yaygın bir konukseverlik gösterisidir. Çok kocalılık da cahil beyaz adamın insan doğasına aykırı saydığı bir başka töredir. Bu kişilere yeni doğan bir bebeğin öldürülmesi de ters gelmektedir. Ne var ki gerçekler ekonomik yarar sağladığı görüldüğünde bu yola başvurmaya hazır olduğunu göstermektedir. Gerçek şudur ki insanlar tedirgin edildikleri zaman içgüdü olağanüstü bir şekilde belirsizleşip doğal yönünden kolayca sapabilmektedir. Bu gerçek uygar topluluklar için olduğu kadar vahşiler için de söz konusudur. İçgüdü kelimesinin aslında cinsel konulardaki insan davranışları gibi kesin olmaktan uzak şeyler için kullanılması pek doğru değildir. Bu alanın tümünde dar, ruh bilimsel yönden içgüdüsel denebilecek tek edim, bebeğin meme emmesidir. Vahşilerde nasıl olduğunu bilmiyorum ama uygar insan cinsel birleşmenin üstesinden gelmeyi öğrenmek zorundadır. Evliliklerin üstünden 3-5 yıl geçtikten sonra çocuk sahibi olmak için doktora başvuran ve yapılan inceleme sonunda cinsel ilişkinin nasıl kurulduğundan habersiz çiftlere sıkça rastlanmaktadır. Cinsel birleşme şu halde dar anlamıyla içgüdüsel değildir. Ama elbette ki cinsel birleşmeye doğru doğal bir eğilim ve cinsel birleşme olmaksızın kolayca bastırılamayan bir istek bulunmaktadır. İnsan tedirgin edildiğinde diğer hayvanlar gibi kesin davranış biçimlerinden yoksundur. Ve bu durumda içgüdünün yerini oldukça farklı bir şey alır. Tedirginlik insanda ilkin, rastgele ve yarım yamalak eylemlere yol açar. Ancak az ya da çok rastlantıyla bir eylem giderek duyum vermeye başlar ve bu nedenle de yinelenir. İçgüdüsel olan öğrenme tepisi gibi tamamlanmış bir etkinlik değildir. Çoğu zaman da uygunluk veren eylem daha önceden kesin olarak belirlenemez. Buna karşın eğer yanlış alışkanlıklar edinilmişse kural olarak en yararlı biyolojik eylem en mükemmel doygunluğu verecektir. Tüm uygar çağdaş toplumlara baktığımızda bunların ataerkil aile temeline oturduklarını ve kadında sadakat kavramının ataerkil aileyi olanaklı kılmak için oluşturulduğunu görürüz. Burada babalık duygusunun hangi doğal tepkiler tarafından yaratıldığını araştırmak önem kazanmaktadır. Bu, pek öyle derinliğine düşünme alışkanlığı olmayan kişilerin sandığı kadar çözümü kolay bir sorun değildir. Bir annenin çocuğuna yönelen duygularını anlamak oldukça kolaydır. Çünkü en azından çocuk memeden kesilinceye kadar aralarında yakın bedensel bir bağ bulunmaktadır. Ama babanın çocukla olan ilişkisinin fizyolojik yanı dolaylı, varsayımlı ve çıkarımcıdır. Bu ilişki eşin namusuna olan güvene sıkıca bağlıdır ve içgüdüsel değil, tamamıyla düşünsel bir alana aittir. Eğer kişi babalık duygusunun erkeğin kendi çocuklarına yöneltmesi gerektiğine inanıyorsa, durum en azından böyledir. Malezyalılar insanların babaya sahip olduğunu bilmezler. Yine de Malezyalı babalar en az çocuğunun kendisinden olduğunu bilen babalar kadar çocuklarını severler. Malinowski'nin Trobriand Adaları üzerine yazdığı kitaplar babalık psikolojisini aydınlığa çıkartmıştır. Özellikle kitaplardan üçü, Vahşi Toplumlarda Seks ve Baskı, İlkel Psikolojide Babalık ve Kuzeybatı Malezya'daki Vahşilerin Cinsel Yaşamları, babalık dediğimiz karmaşık duyguyu anlamak için oldukça gereklidir. Aslında erkeğin çocukla ilgilenmesine yol açan birbirinden tümüyle farklı iki neden vardır. Ya çocuğun kendisinden olduğuna inandığı için ilgilenmektedir onunla ya da kendi karısının çocuğu olduğunu bildiği için. Döl'ün devamında babanın payı bilinmeyen yerlerde bu güdülerden sadece ikincisi işler. Malinowski, Trobriand adası sakinlerinin insanların bir babası bulunduğundan habersiz, olduklarını kuşkulara yer bırakmayacak şekilde gün ışığına çıkartmıştır. Örneğin Malinowski 2 yıl süreyle bir yerlere giden erkeğin geri döndüğünde, karısının doğurduğu yeni bir bebekle karşılaşınca bundan sevinç duyduğunu ve Avrupalıların karısının namusuna ilişkin kafasına sokmaya çalıştıkları kuşkuları kavramasının olanaksız olduğunu gözlemlemiştir. Bundan çok daha inandırıcı bir başka olay da olağanüstü domuz soyuna sahip bir adamın erkek domuzları iyiliş etmesi ve bir türlü yaptığı işin soyu körleyeceğini anlayamamasıdır. Çocukları annenin içine ruhların yerleştirdiğine inanmaktadırlar. Bakirelerin çocuk doğuramadıkları bilinmektedir. Fakat bunun kızlık zarının ruhların hareketlerine fiziki bir engel oluşturması sonucu gerçekleştiğini sanmaktadırlar. Bekar kız ve erkekler tam anlamıyla serbest aşk yaşamaktadırlar. Fakat bilinmeyen bir nedenle bekar kızlar pek seyrek gebe kalırlar. Rastlantı sonucu gebe kalmaları durumunda yerli düşüncesine göre yaptıkları hiçbir şeyin gebe kalmalarına yol açmayacağına inanmalarına karşın şiddetle ayıplanmaları oldukça gariptir. Er ya da geç, genç kız oynaşmaktan usanır ve evlenir. Kocasının köyünde yaşamak üzere köyden ayrılır. Fakat kendisi ve çocukları içinden çıktığı köye bağlı sayılırlar. Kocanın çocuklarla herhangi bir kan bağı olduğu kabul edilmez ve Döl'ün devamını salt ananın sağladığına inanılır. Başka yerlerde çocuklar üzerinde babanın sahip olduğu yetkiye Trobriand adası sakinleri arasında dayı sahiptir. Bu noktada son derece garip bir karışıklık ortaya çıkmaktadır. Kız ve erkek kardeş arasındaki tabu çok katıdır. Bu nedenle her ikisi de erginleştikten sonra aralarında cinsiyetle uzaktan yakından ilişkili en ufak bir şey konuşamazlar. Sonuçta çocuklar üzerinde her ne kadar dayının yetkisi varsa da dayılar çocukları ancak analarından ve evlerinden uzakta oldukları zaman yani pek az görebilirler. Bu yapı çocuklara hiçbir yerde rastlanmayan disiplinden arak ölçüsüz bir sevginin güvencesini verir. Baba onlara iyi davranır ve onlarla oynar. Ama üzerlerinde hiçbir otoritesi yoktur. Otorite sahibi dayının sayanlarında bulunmaya hakkı yoktur.